Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 1 Aralık 2016 saatler 17.30 RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Bugün yeni bir aya başladık. Aslında eski yılı da yavaş yavaş uğurladığımızın habercisi bu. 2016'yı bitiriyoruz ve maalesef Türkiye'de biz yine kötü olayları konuşuyoruz. Hepimizi üzen, derinden üzen, yaralayan olaylar. İşte Adana'da, Aladağ'daki o öğrenci yurdundaki facia, geliyorum diyen facia. Dün detaylı olarak durumu anlatmıştık size. Yetkililerle konuşmuştuk ve o yetkililerle yaptığımız konuşmadan biz sorumluya ulaşma şansını yakalayamamıştık. Büyükşehir Belediye Başkanı da, Aladağ'ın Belediye Başkanı da, aslında herkes bir nebze pişmandı ama öncesinde o olaya, oraya yangının çıkma ihtimali üzerine müdahale etme yetkilerinin olmadığını söylemişlerdi. Hatta kısa süre önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimi de vardı orada. Ama o denetimle ilgili de yani neye baktıklarını tam olarak anlayamadık denetim yapanların. Çünkü belediye başkanı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kapıların uygun olmadığını, yandığını, PVC'den yapılmış olduğunu dün ilk kez bizim yayınımızda dile getirmişti. İtfaiye raporuna da bu şekilde geçti. Ayrıca itfaiyenin olay yerine gidişi yaklaşık 45 dakikalık bir süre. Yangın çıktıktan sonra belediye başkanı itfaiye işten geçtikten sonra olay yerine gitti. Çünkü geç haber verildi dedi. Onun dışında içeride kullanılan malzemeler yangının orada bir barut niteliğinde hızla büyümesini beraberinde getirdiğini de ortaya çıkardı. Yani çocuklar, 11 çocuktan bahsediyoruz. İlköğretim, ilkokul öğrencisi, ortaokul öğrencisi 11 çocuktan. Onlar gittiler, hayatlarını kaybettiler. Arkasından ağlayan çaresiz anne babalar var ve o yurda nasıl yerleştirdiklerini de bugün anlattılar. Bugün dün genel olarak bu meselenin sorumlusunun kim olduğu sorusunun yanıtını bulmaya çalıştık ama bugün yaşanan bu rezaletin, bu kepazeliğin, bu büyük acının nedenleri üzerinde biraz daha fazla duracağız. Ortaya çıkan gerçekler hepinizin canını yakacak, bundan emin olabiliriz ama bitmiş değil. Buna benzer birçok yurt var ve benzer o denetimsizlik mekanizması aynı şekilde devam ediyor. İşin içinde bir tarikat olduğunda, işin içinde dini bir takım simgeler olduğunda maalesef akan sular duruyor Türkiye'de, bunu görebiliyoruz. Durmalı mı, durmamalı, bunun üzerine konuşacağız. Bütün detayları sizlere aktaracağız. Öğleden sonra önemli bir gelişme oldu. Herkes anayasa değişikliğiyle ilgili iki liderin buluşmasını bekliyordu. O buluşma gerçekleşti Ankara'da. Devlet Bahçeli ile Binali Yıldırım bir araya geldiler ve son pürüzleri de 3 aşağı 5 yukarı giderdiler. Peki hangi metin üzerinde uzlaştılar? Onu açıklamadılar. Sadece partili cumhurbaşkanlığı ile ilgili meselede bir uzlaşma olduğunu biliyoruz ama onun da hangi ölçüde olduğunu bilmiyoruz. Mesela cumhurbaşkanı genel başkan olacak mı olmayacak mı bir partinin, bu konuda bir açıklama yapılmadı. Yani yine iki partinin kulisleri arasında o metinler gidip gelecek. Çünkü bir takım detaylar üzerinde düzeltmeler yapılacağını söylediler İki lider ve önümüzdeki birkaç gün içinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AK Parti'nin teklifi olarak o anayasa değişikliği gidecek. Bu meseleye bakacağız. Detaylı olarak Ankara'dan Erdem Gül de yayınımızda olacak ve gelinen son noktayı ve kulislerde konuşulanları birlikte değerlendireceğiz. Elbap önemli bir başlık. Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu, özellikle Cumhurbaşkanı'nın Esad'ı devirmek için Türk askerinin orada olduğuna ilişkin açıklaması bütün dünyada dikkatlerin Fırat Kalkanı operasyonuna kilitlenmesine neden oldu. İran'dan açıklama var. Rusya'dan açıklama vardı ki Rusya Dışişleri Bakanı bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanya'da bir araya geldi ve o konuda bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında, hem dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, hem de Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasında. Yeniden hedef Esad olmaktan çıktı ve orada PKK, PYD ve DAEŞ, yani terör örgütleriyle mücadele noktasına indirgendi. Peki aynı zamanda kaçırılan iki Türk askeri var. Onların durumu nedir? Buna ilişkin gelen yeni haberler var. Önümüzdeki süreçte oradaki operasyonlar ne kadar tehlikeli? Yine uzman bir isimle konuşacağız. Ve Suriye'yi, Fırat Kalkanı operasyonunu, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini masaya yatıracağız bu programda. Yaklaşık 1,5 saatlik programımız var. Bu programda Ankara'da açılan yeni FETÖ davasını da aktaracağız size. Özel kuvvetlerde Ömer Halis Demir'in öldürüldüğü o geceye ilişkin dava mahkeme tarafından kabul edildi. Bir de enteresan bir gelişme var. Doğan grubunun Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu gözaltına alındı. Benim de çok yakından tanıdığım bir isimdir. Hakkında bir takım iddialar kısa süre önce hükümete yakın medyada yer almıştı. O haberlerin sonrasında da gözaltı kararı geldi. Bu ne manaya geliyor? Doğan grubuna ne diyor? Bütün bunları da sizlerle paylaşacağız. Frekanslarımızı hatırlatalım. İstanbul ve Bursa'da 106.4'teyiz. Kocaeli'nde 93.4. Bütün Türkiye'den bizi dinlemek isteyenler içinse bir de buniizle.com adresini vereceğiz. Oradan YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşma imkanınız var. Aynı şekilde Sputnik Haber Ajansı'nın Facebook sayfasında da canlı yayındayız diyelim ve bugüne de başlayalım.
Benim hapisteyken kalbim özgürdü, bedenim tutukluydu. Kameraları gördükleri anda koluma girdiler.
Cumhuriyet operasyonu Türkiye'de özgürlük ve hukuka çok ölümcül bir darbeydi.
Bu şartlarda parlamentoda siyaset yapmanın bir anlamı ve imkanı kalmamıştı.
Refah Partisi'nin örgütleri genetik anlamda solcudur. Demokrasi yanlısıdır.
Buna emin olun ki ben o kitabı okudum ama kitabı okuyalı 40 sene olmuştur.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te, RSFM'de.
Aslında herkes meseleyi unutmuştu. O başkanlıkla ilgili tartışmalar çok fazla gündeme gelmiyordu. Ve meseleyi gündeme taşıyan isim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. 11 Ekim tarihinde çıktığı grup toplantısında dedi ki fiili bir durum var. Ya bunu hukuka uyduralım ya da bu fiili duruma son verelim. AK Parti hazırlasın anayasa değişikliğini getirsin, meclisten geçsin ve sonrasında da kararı millet versin. Peki meclisten nasıl geçecek sorusu da o açıklamayla birlikte gelmişti. Sonrasında anlaşıldı nasıl geçeceği. Çünkü iki parti bir araya geldiler ve anayasa değişikliği konusunda görüşmelere başladılar. 11 Ekim'den bugüne, yani yaklaşık 50 gün devam etti bu görüşmeler. Önce AK Parti kendi taslağını hazırladı. Onu Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdi. MHP üzerinde çalıştı. Bir komisyon oluşturuldu birer milletvekilinden. Onlar üzerinde çalışmalar yaptılar. İtirazlarını dile getirdi MHP. Düzeltme önerilerini ortaya koydu. Son noktaya gelindiğinde liderler devreye girdi. Çünkü çözülememiş birkaç başlık vardı. Onları da birazdan aktaracağım. Ve o liderlerin devreye girdiği gün bugün. Bugün Devlet Bahçeli ile Binali Yıldırım buluştular. Anayasa teklifi, AK Parti'nin hazırladığı anayasa teklifi üzerinde konuştular. O konuşmadan mutabakat çıktı. İki genel başkan, Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli kameraların karşısına birlikte çıktılar. Yapılan açıklamalarda bir mutabakat olduğunu anladık ama içerik olarak hangi metnin üzerinde anlaştıklarını tam olarak anlayamadık. En azından uzaktan biz anlayamadık. Belki yakından Erdem Gül anlamıştır. Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Erdem Gül. Telefon attığımızda Erdem, hoş geldin yayına.
Merhabalar.
Bugün yapılan o basın toplantısı, birlikte yapılan basın toplantısı aslında bir simgeselde öneme sahip. Bu anayasa değişikliği teklifi meclise gelecek. Bunu anladık. Ama hangi metin üzerinde uzlaştıklarını doğrusu tam anlayamadık. Benim anlayabildiğim tek şey var, partili cumhurbaşkanlığı. O konuda bir uzlaşma var. Ama partili cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak mı? O konuda ben doğrusu biraz tereddütte kaldım. Seni dinlemek isteriz. Sende evet. Bir bilgi var mı?
Evet. Konuya senden fazla yakınlığım Ankara'da olmak.
Evet, epeyce ama bir 400 kilometre kadar yakınsın.
Sana göre. Evet, sana göre öyleyim. Ben de senin söylediğin cümleden devam edersek, anayasanın 101. maddesidir bu senin anlattığın ve evet. Basın toplantısında başbakanın değindiği madde. Bizdeki mevcut anayasa, cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiği kesilir. Bu bizim cumhurbaşkanlarının tarafsızlık maddesiydi, hatırlayalım.
Evet.
Ama zaten hiçbir zaman başlangıçtan itibaren AKP bir Amerikan, hani ideal olan Amerikan tipi bir başkanlık sistemini istemedi. En yakın oldukları sistem Türk tipiydi, hatırlayalım.
Evet.
Türk tipinde de bu 101 kilit maddeydi. Öyle görünüyor ki ikisi Bahçeli ile Binali Yıldırım yan yana açıklama yaptıklarında da orada mutabakat bu ilişiğinin kesilmesi maddesinin kaldırılarak bir çerçevenin oluşturulması. Ben bunun AKP açısından bu aşamada yeterli olduğu kanısındayım. En azından başka yetkili almazlarsa bile Türk tipine geçiş budur. Çünkü geriye doğru tartışalım. Zaten bizde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri olabildiğince fazla, hep biliyorsunuz hukukçular yakınır bunda.
Evet.
Bundan 1982 Anayasası ve sonrasındaki artırılan yetkiler bakımından. Ama bence bu haliyle bile AKP açısından bir yere doğru varmak anlamını taşır MHP mutabakatı varsa. Ama haftaya göreceğimiz pakette bunun birkaç detay daha olacağı kanısındayım. Senin sorduğun genel başkanlık konusuna iki cümle söyleyeyim. Bence genel başkanlığı, örneğin MHP genel başkanlığı olmasını istemiyorsa bile, bu AKP için çok büyük sorun olmaz. Zaten partinin üyesi olmayan Tayyip Erdoğan partiyi Cumhurbaşkanı iken bile yöneten bir siyasi lider olduğuna göre, parti üyesi olduktan sonra bence doğrudan kongrede seçilmesine ihtiyaç yoktur partiyi yönetmesi için.
Son derece rahat yürütebilir diyorsun. Bundan önce bir takım tabii kulis haberler çıkıyor. Onları da hepimiz okuduk, baktık, AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Anlaşmazlığın genel başkan olacak mı, olmayacak mı, yoksa partili olması yeterli mi, değil mi diye, ki MHP'nin tercihi o yöndeymiş herhalde. Onun üzerinde yürülüyor ama AK Parti için ikinci bir formül gündemde diye görüyorum bazı kulislerde. Anayasa herhangi bir hüküm konulmamasını savunuyormuş AK Parti. Bu durumda Cumhurbaşkanı partisiyle ilişkisini kendisi belirleyecek gibi. Sanıyorum bir üçüncü formül üzerinde anlaşmanın işareti gibi. Tabii üzerinde biraz daha farklı konuşuyoruz ama başbakana iki defa soruldu çünkü bu soru. İkisinde
evet,
de partisiyle ilişiği kesilir maddesinin değiştirileceğini söylemekle yetindi.
Tabii ki.
Onun dışında herhangi bir şey söylemedi.
Tabii ki, ben de senin söylediğin ek olarak şunu söylerim. Bence anayasaya partisiyle ilişiği kesilir maddesini kaldırıp partiyle bağını kurduktan sonra genel başkan olamaz maddesini koyulmayınca, olamaz yani genel başkanlığın önüne bir engel koymadığımız sürece, parti zaten partinin üyesi olma yolunu açtığımız zaman Cumhurbaşkanı'na, siyasi partiler yasası da şöyledir. Bir partinin üyesiyseniz genel başkan hakkınız, olma
zaten
hakkınız
vardır,
otomatikman vardır. Bunu kimse elinizden alamaz zaten. Dolayısıyla eğer istiyorsa Cumhurbaşkanı gider kongreye, genel başkan da olur. İstemiyorsa olmaz. Ben onun olmazsa bile yönetemeyeceği kanısında zaten değilim. Ayrıca bence bu teferruat maddesidir. Şu aşama bile Türk tipi başkanlığa geçtiğimizin, en azından iki partinin, tabii ki mecliste oylanacak ama iki partinin mutabakatında Türk tipinin sağlandığı şeklinde ben başlık atarım yani.
Evet, mecliste oylanacak dedin, orası da kritik. Şimdi Mayıs ayını işaret ediyor gibi geldi bana Binali Yıldırım, katılır mısın bilmem. Yaz gelmeden dediğine göre, yazı Haziran sayarsak Mayıs'ta, Nisan'ın sonunda evet, bir referandum sanki görünecek gibi. 60 günlük bir süreç de var meclisten çıktıktan sonra, Cumhurbaşkanı referanduma götürecek evet, büyük olasılıkla. Meclisten çıkması hususunda bir sıkıntı görünüyor mu AK Parti ile MHP arasında sence? Çünkü MHP'de 5 milletvekili, ben buna onay vermeyeceğim demişti zaten.
Evet, evet. 300, buradaki referandum sayımız 330. 330'u bulması gerekiyor meclisteki oylamada.
315 cepte diyelim.
315 ya da 316 AKP açısından cepte. 40'da MHP var bildiğimiz. 5
evet,
milletvekilinden sen bahsettin. Arada sesini çıkarmayan milletvekilleri de vardır doğal parti yapılanmaları bakımından. Başkanlığa evet demeyecek milletvekilleri de vardır. Ama örneğin 330 yani meclisteki oylamada evet vermeyecek sayının MHP'de diyelim ki 40'dan 10'a kadar yükseldiğini varsayalım. Bunu da tamamen teorik konuşuyorum şu anda, veriyle konuşmuyorum.
Evet, evet.
Ama oradaki asıl mesele, bir süre sonra konuşacağız, AKP'den fire olacak
evet,
bu meselesidir.
Şimdi kaç fire gerekiyor onu da söyleyelim biz dinleyenlere. 26 hı-hı, fire. Çünkü
evet,
CHP'de bir fire olmaz herhalde, hepsi hayır diyeceklerdir diye bir beklenti var. HDP'de aynı şekilde.
HDP'de aynı şekilde.
26 fire gerekiyor Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'yi topladığında 330'un altında kalabilmesi için. Bu
evet,
çerçevede baktığında elbette AK Parti içinde itiraz var mı yok mu meselesi öne çıkıyor. Başkanlığa sıcak bakmayan bir takım isimlerin olduğunu biliyoruz. Ama onlar gidip oylamada hayır derler mi?
senin de bildiğin gibi şöyle şeyler de var. Evet, AK Parti yönetimi de biliyor ki bir takım özellikle eski, daha partinin eski kuruluş günlerine bağlı isimler ya da aradan bizim de şu anda ismini aklımıza getirmediğimiz bazı isimler buna retoyu vermek isteyeceklerdir şu aşama itibariyle. Ama partinin de artık ustalaşmış bir yönetme biçimi var ki biliyorsun markaj uygularlar, oylama sırasında pullar meselesini gördük biz geçmişte, evet. Pullu göster meseleleri
olacaktır.
Anayasaya
aykırı olduğu halde.
Tabii tabii grubu markaj altına alacaktır ama bunların bile tamamının bile sökmediği durumlar olur. Çünkü meclisteki her oylamada top oynamadan futbol maçı evet favori ama oynamadan kazanılmaz diye bir şey vardır. Çünkü sonuçta sandığa girip sandıktan çıkacak. O halde gelecek hafta teklif gelip biz metni gördüğümüzden itibaren bu hesaplamaları yapmaya başlayacağız. MHP'den file var mıdır, sessizler nedir, AKP bundan sonra AKP'de artık varlık bulamayacak bir takım isimler belki son direnişlerini bunlarsa bu oylama sayesinde yapacaklardır biçiminde fire hesaplamalarını yapmaya başlayacağız zaten.
Bunun için midir mesela son dönemde AK Parti içinde bir takım isimler var, işte başkanlığa karşı çıkıyorlar, şöyle oluyor böyle oluyor, yeni bir pelikan dosyası çıkacak gibi haberler sıklaştı sence? Yani o markajı biraz önden yapabilmek için mi? Bu da çünkü taktik.
Taktik tabii ki ve aynı zamanda da hatta başbakanla da ilgili
evet.
Kimi zaman haberler yapıldığını da duyuyoruz. Hani elimizde veri olmadığı için bunlardan şu anda bahsedemeyiz ama bir kırılganlık olduğunu en azından çok medyanın şimdiki hali pürmeli halinde büyük eski kulis haberleri yapılamıyor ama sağdan soldan senin de söylediğin gibi çeşitli isimler altındaki dosyalardan duyuyoruz. Yani mutlaka alttan alta sesini çıkarmayan mutsuz kesimler var olduğunu da tahmin ediyoruz. Tahminden öte biliyoruz. Dediğim gibi onu gelecek hafta metni ancak gördükten sonra biraz daha o haberler daha detaylanacak. Öyle
ete kemiğe bürünebilir belki. Çok teşekkürler evet. Erdem. Biraz
ben
daha bekleyeceğiz göreceğiz. Çok sağ olasın. Katıldığın
için
sağ olasın. Erdem Gür'le konuştuk. Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Elbette o kulislere ulaşmak artık Ankara'da çok kolay değil. Belli başlı bazı isimler yazıyorlar onu. Takma isimlerle yazanlar özellikle sosyal medyada var. AK Parti içinde bir huzursuzluktan bahsediliyor. AK Parti içinde özellikle Cumhurbaşkanı'nın bazı isimlerden rahatsız olduğuna ilişkin bilgiler pompalanıyor diyelim. Bu bir taktik olma ihtimali yüksek. Çünkü kritik bir oylamaya gidecek AK Parti. Cumhurbaşkanlığı sistemi ya da başkanlık sistemi diyelim. Daha doğrusu Erdoğan'ın bundan sonra ülkeyi daha rahat yönetebilmesi için bir sistem ortaya konulacak. O sisteme daha önceki gündeme geldiğinde yapılan tartışmalarda da karşı çıkan isimler vardı. Onların bir kısmı şu anda devre dışı. Kim? Mesela Bülent Arınç devre dışı ki başkanlık sistemine karşı olduğunu dile getirmişti. Abdullah Gül'ün de yakın çevresiyle benzer şeyleri paylaştığını görüyoruz. Ve bu isimler ve bu isimlere yakın bir takım siyasetçilerle ilgili de söylentilerin bu dönemde arttığının herhalde herkes farkında. Özellikle Abdullah Gül işte Ürdün'e gitmiş, eski Tony Blair'la İngiltere Başbakanı Blair'la buluşmuş, yeni parti kuracakmış gibi iddialar vardı. İddialar o kadar çok yayıldı ki Abdullah Gül buna yanıt vermek durumunda kaldı ve bu bir fesat sokma girişimidir AK Parti'nin içine dedi. Yani yalanladı. Ancak bugün Ahmet Takan'ın da bir yazısı var Yeni Çağ Gazetesi'nde. O da AK Parti ile yakın ilişki içinde olan eski gazetecilerden birisi. Ne kadar haber alır, ne kadar doğrudur o kulisler tam olarak belli değil ama son dönemde yazdığı yazılarla da dikkat çeken bir isim. O da diyor ki AK Parti içinde özellikle Binali Yıldırım'dan ciddi rahatsızlık var. Şöyle diyor Ahmet Takan, sondan söyleyeceğimizi baştan söyleyelim diyerek başkanın adamları arasında büyük bir kavga yaşanıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın adamları arasında. Hatırlar mısınız diyor, kısa bir süre önce kaleme aldığım yazıda Cumhurbaşkanlığı ikinci yardımcılığı konusunda Binali Yıldırım da ısrarcı olanlara acele etmeyin, sürprize hazır olun demiştim. Merdiven usulü gidelim, saray kaynakları Erdoğan'ın aynı Davutoğlu'nda olduğu gibi Yıldırım'da da büyük pişmanlık duyduğunu ifade ediyor. Davutoğlu'nun azledilme sürecinin başında olduğu gibi Erdoğan'ın sık sık keşke Binali Yıldırım'ı başbakan yapmasaydım dediği saray kulislerinde açıktan konuşuluyor. Zaten uzun süredir damat Berat Albayrak'ın Binali Yıldırım'ı hiç takmadığı, partide ve bakanlar kurulunda gerçek söz sahibinin Berat Albayrak olduğu konuşuluyor. Devam edeyim yazıyı ama benim kulağıma gelen bir takım bilgiler var, onlardan da bahsedeyim. Binali Yıldırım'ın konuşma yapacağı zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program koyması ve kendi konuşmasını televizyonlardan yayınlatması bir gösterge olarak kabul ediliyor. Ayrıca Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu toplantısına erken geldiği ve başbakanla işi olan ya da cumhurbaşkanlarıyla cumhurbaşkanıyla işi olan bakanların da erken gelerek o işlerini daha çok Berat Albayrak'la konuştukları ve bir Bakanlar Kurulu toplantısının formaliteden ibaret kaldığına ilişkinde Ankara'da çok sık konuşulan kulisler var. Onu da ben parantez içinde size aktarmış olayım. Saray kaynakları diyor Ahmet Takan, hükümet icraatlarında tüm kararların Erdoğan'a gitmeden son onayı Berat Albayrak'ın verdiğini söylüyorlar. Erdoğan'la Yıldırım'ın arasının açılma süreci OHAL süresi tartışmasından önce şöyle, Erdoğan'ın ki OHAL süreciyle ilgili tartışmayı da hatırlatacağım size. Erdoğan'ın özel sektöre yönelik uygulamaları yüzünden Yıldırım hakkındaki rahatsızlıklarını sık sık dile getirdiği, Erdoğan'ın cinsel istismar yasasıyla ilgili olarak medya aracılığıyla çekilme talimatı vermesinin başbakanda yarattığı rahatsızlık ki hatırlayacaksınız Anadolu Ajansı'na bir beyanat vererek yasadan memnun olmadığını dile getirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve toplumsal uzlaşmayla yeniden gündeme gelmeli, geri çekilmeli demişti. Doğrudan telefon edip bu meseleyi başbakanla konuşabilecekken Anadolu Ajansı'na beyanat vermesi de bir işaret olarak algılanmıştı. Biz de buna dikkat çekmiştik o gün. Devam edelim Ahmet Takan'dan. AKP cephesinde Erdoğan'la Yıldırım arasındaki büyük muhabbetin sona ermesine an gözüyle bakılıyor. AKP grupları ayrılmış halde, ekonomik kriz derinleştikçe günah keçisi Binali Yıldırım olacak diyenlerin sayısı AKP'de her geçen gün artıyor. Bu arada AKP içinde baylokçu bakan ve milletvekili sayısında artan rakamları da duyarsanız sakın şaşırmayın diyor Ahmet Takan. Berat Albayrak Cumhurbaşkanı yardımcısı olmadan Milli Mütabakat Hükümeti'nin başbakanı olması da kimseyi şaşırtmasın diyor. Gerçekten Ankara'da böyle bir beklenti de var. Bu değişim sürecinde eğer bir Milli Mütabakat Hükümeti kurulacaksa, o hükümetin içinde MHP'nin de yer almasına ilişkin bir beklenti de söz konusu. O hükümetin başında Berat Albayrak'ın olması ihtimali de hiç göz ardı edilmiyor. Geçelim böyle bir uzlaşmanın kamuoyunda nasıl algılanacağı konusuna. Önemli isimlerden birisi, hem AK Parti ile de birlikte çalışıyor ve anketlerle de kamuoyunun nabzını yakından tutan bir isim, İbrahim Uslu, Anar Araştırma Genel Müdürü. Telefon attığımızda. Hoş geldiniz İbrahim Bey.
Hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Bu anayasa meselesiyle ilgili önemli bir merhalenin atlatıldığını görüyoruz. Bugün yapılan ortak basın toplantısında, yani iki liderin bir araya gelmesi zaten simgesel olarak bu meselenin halledildiği anlamını da taşıyor. Son dönemde bir de kamuoyu anketleri sıkça yayınlanmaya başlandı. Başkanlık sistemine kamuoyu da öyle çantada keklik olarak bakmayın, %49 civarında kalıyor talep edenlerin oranı gibi. Siz bir risk görüyor musunuz? Çünkü Mayıs ayında tarih olarak verdi 3 aşağı 5 yukarı Başbakan Binali Yıldırım.
Bir risk değil ama yani bu enteresan bir referandum olacak. Şimdi bu referandumda benim gördüğüm, diyelim ki 2010 referandumunda olduğu gibi, sadece referandumun içeriği ve getireceği düzenlemeler oylanmayabilir. Mesela 2009 yerel seçimleri sadece bir yerel seçim değildi aslında. Evet. O dönemde dünyada yaşanan ekonomik kriz ve onun Türkiye'ye etkileri yansımaya başlamıştı. Ve aslında hükümetin ekonomi politikaları da o dönemde oylandı. Ve ekonomik kriz nedeniyle AK Parti ciddi oranda oy kaybetti yerel seçimlerde. Evet. Yani belediye başkanlarının kontrol edebileceği bir şey değildi bu. Yani o belediye hizmetlerinden sorumlu, ekonomiyi yönetemez ama vatandaş önüne sandık geldiği anda o ana kadarki her şeyi bazen oynayabiliyor. Dolayısıyla bu referandum eğer ekonomik gidişat böyle olursa sadece anayasa paketinin değil aynı zamanda bu son dönemdeki hükümetin ekonomik performansının da oylanacağı bir şeye dönüşebilirdi. O yüzden de
bir güven oylaması gibi değerlendirilebilir değil mi? Hem Cumhurbaşkanı hem hükümet açısından baktığınızda.
Çok doğru, çok doğru. O yüzden de yani bu tartışmayı sadece paketin içeriğiyle sınırlı tutmamak lazım. Her şeyi bir arada değerlendirmek lazım. Tabii hal böyle olunca da her türlü riske açık bir oylamaya dönüşebilir bu. Ben de bu referandumun 2010 referandumunda olduğu gibi hani tırnak içerisinde çantalık bir referandum olmadığını düşünenlerdenim. Kağıt üzerinde baktığınızda aslında hani sağ partiler konsolide olmuştu. Sağın toplamı %65 civarında bir miktar fire bile olsa rahatlıkla geçer gibi görünüyor. Ama paket dışı diğer siyasal ve ekonomik faktörlerin seçmen davranışı üzerine nasıl etki yapacağını süreç içerisinde titizlikle gözlemlemek lazım. O yüzden hani çok erken değerlendirmeler yapmak yanıltıcı olabilir. Çünkü hiçbirimiz ekonominin önümüzdeki 5 ayda nereye doğru evrileceği konusunda gerçekten fikir sahibi değiliz. Yani ben ekonomist değilim ama takip etmeye çalışıyorum. Ekonomistlerin bile kafası karışık. Yani şirketler, büyük şirketler 2017 bütçelerini yaparken doları 3-3-3-4 diye tahmin etmişlerdi. Oysa bugün 3-5'leri gördü.
Evet.
Revize ediliyor ama yani 2017
ve bu görüşmeden sonra
olacağı belli değil.
Bu görüşmeden sonra gördü onu. Belki de tam yeri gelmişken onun üzerine de bir iki kelam etmek gerekebilir. Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bir araya geldiler. Uzlaştık dedikten sonra doların fiyatı arttı. Bu uzlaşma aslında ekonomide biraz tansiyon düşmesini beraberinde getirmesi gerekirken bu başkanlıkla ilgili tartışmanın ülkede başka bir kamplaşmayı da beraberinde getireceği endişesinin bu fiyatlamada rolü olduğuna ilişkin tespitler var. Bu da aslında kolay bir süreç olmadığını gösterir diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Şu zor bir süreç olacağı kesin. Aslında hani zaten Sayın Bahçeli'nin bundan haftalar önce grup konuşmasında getirin o zaman bu önerinizi meclise
11 Ekim, evet.
Demesiyle birlikte aslında orada belli ki onun öncesinde bir arka kapı diplomasi çalışmıştı ve büyük oranda uzlaşılmıştı. Uzlaşmanın üzerine Sayın Bahçeli bence o açıklamayı yaptı.
Evet.
Dolayısıyla hani bu bugün tekrar bir araya gelmeleri ve orada uzlaşma mesajlarının verilmesi hani piyasa aktörleri açısından zaten bu satın alınmış bir şey olduğu için, fikir olduğu için ya da pozisyon olduğu için yeni bir etki yapması, yani olumlu etki yapmasını ben beklemezdim şimdi olsa ama en azından görülen o ki bu uzlaşmanın varlığı, bir siyasal kriz yaşanma ihtimalinin düşmüş olması, iyice düşmüş olması falan piyasayı çok fazla ilgilendirmiyor. Onun baktığı başka şeyler var. Veya duyarlı olduğu başka şeyler var. Ve o duyarlı olduğu etkenlerin önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği ekonominin gidişatını, ekonominin gidişatı da seçmen tercihlerini belirleyecek. O yüzden bence artık paket şu aşamadan sonra elbette ki önemli ve değerli ama paketten bağımsız diğer faktörlerin de seçmen davranışı üzerinde etkisi çok ciddi olacak.
Diğer...
Ve bu anlamda da tarihimizde bu ilk kez böyle bir referandum yaşayacak.
İlk kez böyle bir referandum. Diğer etkenlerden bahsediyorsunuz. Ekonomi her seçimde, aslında her seçmenin sandığa gittiğinde ekonomik veriler son derece önemli oluyor. Onu biliyoruz. Diğer etkenler dediğiniz Suriye'deki gelişmeler, Irak'taki gelişmeler, Fırat Kalkanı operasyonu, Rusya ile ilişkiler, bunlardan bahsediyorsunuz değil mi?
Onun dışında PKK terörü, oradaki gidişat falan ya da FETÖ ile yürütülen mücadele, orada uygulanan politikalar ya da FDP'ye açılan davalar ve orada yaşanacak gelişmeler. Yani Türkiye çok fazla sayıda alanda çok olağan dışı şeyler, süreçler yaşıyor. Yani saydığınız zaman bir şey bayağı işte kabarık gördüğünüz gibi.
Evet.
Bir iki faktör şey değil, söz konusu değil. Tabii bütün bunlar seçmen davranışının üzerinde hepsi derin izler yaratabilecek.
Bugün aleyhte mi işliyor işte. İbrahim Bey? AK Parti'nin aleyhine mi işliyor bu süreçler, bahsettiğiniz süreçler?
Şu ana bugün kadar AK Parti'nin aleyhine işlemedi işin doğrusu. Ekonomi dışında diğer faktörleri AK Parti yönetmeyi iyi başardı. Yani orada hani iyi de özgürlük hakkını vermek lazım. Şey yani bu Suriye kalkanı, dış terör, işte uluslararası alanda gerilimler, yeni uluslararası angajmanlar, AB ile yaşanan gerilimler, bunların hiçbirini seçmen davranışlarının üzerinde kendisi açısından olumsuz bir etki yaratır, şey doğurmasına izin vermedi. Onu orada algı yönetimini başarıyla yürütüyor bence. Ama ekonomi tabii reel bir şey. Yani algının ötesinde eğer işinizi kaybettiyseniz, dükkanı kapamak zorunda kaldıysanız, akşam ekmek götüremediyseniz, kredi kartı borcunuzu ödeyemediyseniz, kiranızı ödeyemediyseniz, işte şey işinizi kaybedip uzun zaman iş bulamadıysanız, bunlar çok reel şeyler. Yani algıyı yöneterek bu tür şeylerin, mağduriyetlerin etkisini ortadan kaldıramıyorsanız. O yüzden ekonomi bütün bu siyaset bilimi teorisinde seçmen davranışı üzerindeki en etkili iki faktörden biri olarak kabul edilir. Ve orada şu an aldığımız sinyaller iyi değil. O yüzden de bu referandum hakikaten sadece bir şeyin, anayasal paketin ya da değişikliğin oylanacağı bir şey olmanın ötesine geçecek. Bütün hükümet politikalarının, hatta Cumhurbaşkanı'nın taraf olduğu diğer bütün politikaları oylanacağı, ülkedeki bütün gelişmelerin oylanacağı bir şeye dönüşecek. Oylamaya dönüşecek. O açıdan da bence şey yani her türlü riske açık ve çok zor bir referandum olacak. En azından bizim yaşadığımız süre içerisinde gerçekleşen diğer referandumlarla mukayese edildiğinde en zor referandum bu olacak.
Farklı bir deneyim olacak diyorsunuz. Peki referanduma giderken şimdi siz AK Parti yöneticilerini de çok yakından tanıyan bir isimsiniz. Bir takım tartışmalar var. İşte yeni Pelikan dosyası çıkacak. Binali Yıldırım'la Cumhurbaşkanı'nın arasında bir açıklık var. Önümüzdeki süreçte kurulacak bir milli mutabakat hükümetinden bahsediliyor. Binali Yıldırım'ı başbakan yaptığı için Cumhurbaşkanı pişman, tıpkı Davutoğlu'nda olduğu gibi sözlerin çok fazla yoğunlaştığını görüyoruz. Sosyal medyada, internet sitelerinde, bazı köşe yazarlarında falan. Bunun için ne demek lazım? Bir de referandum sonucunu 330'u etkileyecek unsurlar olabilir mi bunlar? Mesela AK Parti içinde de buna karşı çıkıp isyan eden siyasetçiler olabilir mi? Açık açık.
Ben bu iddiaların gerçek olduğunu görmüyorum işin doğrusu. Yani AK Parti içerisinde böyle bir şey tartışma yaşanmıyor. Böyle bir gerilim ya da böyle bir kırılganlık yok. Bence sizin bahsettiğiniz için ikinci boyut daha değerli. Yani birincisi 330'u şey etkilemeye çalışıyor birileri belli ki.
Hı hı.
Bu tür bir şey iç kargaşa görünüm veriyor. İkincisi de 330'u bulmak biraz daha kolay. Yani iki partinin gücü buna yeter. Hı. Ben orada bir risk görmüyorum. Esas bu şey parti içerisinde partinin bütünlüğüyle ilgili problemler olduğu algısını vererek seçmen davranışını bir kere daha etkilemeye çalışıyorlar. Çünkü partinin iç çelişkiler yaşadığı dönemlerde bunun seçmen davranışını olumsuz etkileyebildiğini 7 Haziran seçimlerinde gördüler. Şimdi 7 Haziran seçimler öncesinde hatırlayın ne bir ekonomik kriz vardı, ne terör vardı, ne uluslararası bir gerilim vardı. Ama AK Parti 10 puan birden kaybetti.
Evet.
O 10 puan kaybetmesinde parti içerisinde yaşanan gerilimlerin etkili olduğu değerlendirildi. Yapılan araştırmalar da onu gösterdi. Yani işte parti içerisinde çeşitli tartışmalar yaşanmıştı. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerek Başbakan, gerek o dönemdeki AK Parti'nin önünde gelen siyasetçiler arasında. Ve onun seçmen davranışlı olmuş etkilediği görüldü. Bence aynı şey mekaniği bir kere daha çalıştırmaya hevesleniyor birileri. Yani işte ekonominin, dış politikanın, terörün yanı sıra bir de iç bütünlük problemini de seçmene yansıtalım da belki birkaç puan da oradan kaybettirir şeklinde bir hesabın şeyi bence çıktıları bunlar. Ama bu reel bir şey değil yani. Parti içine baktığınızda ben böyle bir çelişki görmüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için
ben
İbrahim Uslu.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
Anaer Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu ile konuştuk efendim. O referanduma gidiş sürecinde herhangi bir sıkıntı olmayacağı görüşünde, partide böyle bir karmaşa veya partideki siyasetçiler arasında bir tartışma söz konusu değil diyor. Rakamları tekrar hatırlatalım. 315 ve 40 milletvekili var AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy kullanacak olanlardan bahsediyoruz. O da 355-330'a ihtiyacı var. Eğer 26 milletvekili fire verirse o zaman durum farklılaşacak. 330 altında kalabilecek ama İbrahim Uslu'ya göre bu pek mümkün değil. Parti içindeki tartışma 330'la alakalı değil. O görüntü aslında referandum sonuçlarını etkilemeye yönelik dedi ama referandumla ilgili söylediği sözler gerçekten çok çarpıcı. Bu normal bildiğimiz, alıştığımız referandumlardan birisi olmayacak dedi. Türkiye'nin hem ekonomik krizi nasıl yöneteceği o güne kadar çok önemli, ekonomisini nasıl yöneteceği önemli, hem de dış siyasetini, o ikisiyle ilgili gelişmeler sonucu da belirleyecek. Aynı zamanda hem Cumhurbaşkanı'nın hem de hükümetin güven oylamasına gittiği bir yapı haline dönüşebilir dedi. Ekonomi burada kritik. Ekonomiyle ilgili kriz iddialarını tümüyle reddediyor hükümet. Ediyordu bugüne kadar ama bugün yapılan açıklamalarda biraz o kriz diyenlere veya ekonominin zor durumda olduğunu söyleyenlere hak verir nitelikte sözlere rastlıyoruz. Hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında hem de Başbakan'ın açıklamasında.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Evet, ekonomi konuşacağız, onun işaretini vermiş. Kirasını ödeyemiyorsa, evine ekmek götüremiyorsa bunun algıyla falan alakası yok. Dış politikayla ilgili atılan adımların kamuoyunda yaratacağı etkiyi yönetmek mümkün ama diğerini yönetmek mümkün değil diye. İşte bugün TÜSİAD'ın bir toplantısı vardı. O toplantıda hem başbakan konuştu hem de TÜSİAD yöneticileri. Epeyce de açık açık konuşuldu ekonomideki son durum. Önce TÜSİAD'dan bahsedelim. Bugüne kadar itidalli bir yaklaşım ya da mümkün olduğu kadar dengeli durmak gibi bir derdi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD'ın yaptığı açıklamalara çok sert yanıtları olduğunu biliyoruz. Bugün Başbakan Binali Yıldırım dinleyici sıralarında otururken TÜSİAD Başkanı açık açık birkaç noktada hükümete uyarılarını dile getirdi iş adamlarının. Onlardan birisi 3. çeyrekten itibaren ekonomide daralmayı ya işaret ediyor rakamlar, buna dikkat etmemiz lazım dedi TÜSİAD Başkanı Cansel Başaran Siemens. İşsizlik sıkıntısına dikkat çekti. Sanayi üretimi geriliyor. Dünyada yükselişe geçen faiz oranlarının baskısı daha da hissediliyor. Kurdaki yükseliş dünyadaki akışla uyum içinde. Dünyada en fazla değer kaybeden para birimlerinden biriyiz. Ekonominin işlemesini sağlayan koşulları, hukuk sistemi, yargı bağımsızlığını iyileştirmezsek ekonomiye odaklı teknik çözümler yetersiz kalacaktır diyor. Yani sen istediğin kadar ekonomide reform yap ama sen önce yargıyı ve hukuk sistemini iyileştirmek durumundasın diyor ve bugünkü hukuk sisteminin, yargı sisteminin ekonominin iyileşmesi için yeterli olmadığını söylüyor. Devamı o hal. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de açıklamaları vardı. Farklı noktalarda uzmanlardan da duyduk. Ekonomi iyileşecekse o halden normale dönmemiz lazım diye. Cansel Başaran Siemens de aynı şeylerden bahsediyor. Bazı OHAL uygulamaları ekonomide güven kaybına neden oluyor dedi bugün. OHAL'in bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz. Kanun hükmünde kararname ile yönetimin sonuna gelinmesini bekliyoruz. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Güçlü ve adil bir hukuk sistemi olmadan, adil bir vergi düzeni kurulmadan piyasa ekonomisini hakkıyla işletmek mümkün değildir. Acilen bir büyüme hikayesi yaratmamız lazım diyor TÜSİAD Başkanı. Daha önce burada yaptığımız ekonomi uzmanlarıyla yaptığımız yayınlarda da hemen hemen hepsinde benzer taleplerin dile getirildiğini aktaralım, hatırlatalım. Avrupa Birliği meselesi de önemliydi. Avrupa Birliği'nin ciddi bir kimlik krizi yaşaması, içindeki dayanışmanın kırılması, AB'nin dünya ekonomisinden silinip atılacak bir unsur olduğu anlamına gelmez diyor TÜSİAD. Ve idam meselesinin gündemden kaldırılmasını istiyor. AB ile ilişkilerde de kullanılacak dile daha dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ve son uyarı laiklikle ilgili. Bu da önemliydi. Orta Doğu'da mezhep çatışmaları öyle görünüyor. Bir süre daha ortalığı kasıp kavuracaktır. Bunun panzehiri laikliktir. Önümüzdeki yeni dönem laikliğin giderek daha öne çıkacağı, önem kazanacağı bir dönem olacaktır. 90 yıl önce kazandığımız bu önemli avantajın üzerine titremeliyiz diyor. Burada bir sıkıntı görmüş olmalılar ki bunu da dile getiriyorlar. TÜSİAD dediğimiz kuruluş bir iş adamları, kuruluşu, ama Türkiye'de vergi verenlerin ve verilen verginin, kurumsal verginin yaklaşık %60'ını 70'ini karşılayan iş adamları, yani büyük iş adamları. Bu tip konuşmalarsa sadece bir kişinin kaleminden de çıkmıyor. Kurumsal olarak oturuyorlar. En başta olan, yönetimde olan, geçmişte başkanlık yapmış olan isimlerle istişare ediyorlar. Hangi konuları öne çıkartalım diye tartışıyorlar ve bu konuşma metinleri öyle çıkıyor. Sonuç itibariyle iş adamlarının hem laiklik konusunda, hem OHAL konusunda, hem Türkiye'deki yargı konusunda şikayetçi olduklarını anlayabiliyoruz. Bu yapılan açıklamalardan, yapılan konuşmalardan. Peki başbakan ne dedi? O da yanıt verdi. Hem Tuncay Bey, İstişare Konseyi Başkanı, hem de Cansen Hanım, TÜSİAD Başkanı, hakikaten büyük samimiyetle ülkemizdeki ekonomideki gelişmeler, dünyadaki belirsizlikleri anlattılar, ortaya koydular, endişelerini haklı olarak ifade ettiler. Burada hatta iki senaryo çizildi diyor, biri iyi biri kötü senaryo. Kötümser olmak için şu günleri baz alırsak çok sebebiniz olabilir diyor Başbakan. Ama uzun vadeli vizyoner düşünürsek o zaman kötümser olmamız için bir sebep yok diyor. Yani bugünleri dikkate alalım. Evet, kötümser senaryolarda var ama kötümser olmayalım diyor. En çok değer kaybeden para birimleri konusunda Meksika'yı birinci olarak gösteriyor. Türkiye'yi de ikinci ve 15 Temmuz'a dikkat çekiyor. Geçmiş ihtilallerde Türkiye'nin ne kadar fakirleştiğini söylüyor. 15 Temmuz'da yine de biz bu işi ucuz atlattık demeye getiriyor. Ve şöyle devam ediyor. AK Parti iktidarında 4 sefer daha yaşandı diyor ekonomik kriz. 2006'da böyle bir dalgalanma yaşadık. 2008-2009 küresel krizini yaşadık, atlattık. Gezi olayları sonrasında da aynısını yaşadık, yine atlattık. Bunu da atlatacağız, endişeye gerek yok. Sizin hoşunuza gitsin diye de söylemiyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz. Bunu siz de iyi biliyorsunuz diyor, iş adamlarının içini rahatlatmak için. Suriye'de ve Irak'ta operasyonlara dikkat çekiyor. 15 Temmuz'un yine bir profilini çıkartıyor, çerçevesini çiziyor. Türkiye'ye verdiği zararları anlatıyor ama sonrasında da şöyle bir değerlendirmesi var. 15 Temmuz'da başaramadıklarını, akılları sıra ekonomimizle oynayarak başaracaklarını sanıyorlar. Yani 15 Temmuz'un bir devamı olarak görüyor Türkiye ekonomisiyle ilgili olumsuz görüşleri ve fikirleri, tartışmaları. Asla başaramayacaklar diyor. Şimdi kısa vadede hemen 8 Kasım'dan sonraki bu dalgalanmada bir araya geldik, rakamlara baktık, göstergelere baktık, alınması gereken tedbirleri de alıyoruz diyor Başbakan Binali Yıldırım. HDP ile ilgili uyguladıkları politikanın arkasında durduklarını da aktarıyor ve AB ile ilgili de enteresan cümleleri var. AB'den Türkiye'nin kopmadığını, AB'nin ne yapmak istediğinin tam anlaşılamadığını ama Türkiye'nin bir Avrupa Birliği ülkesi olmak için o hedefte ilerleyeceğini aktarıyor. Terör örgütleriyle ilişkilerine de tepki göstererek Avrupa ile ilişkileri kopartacak değiliz, bunu herkes kafasından çıkartsın cümlesi çok önemli. Geçtiğimiz 20 güne baktığınızda, hatta Aralık'ta Avrupa Birliği ile ilgili referandum yapmayı bile konuşan Türkiye çerçevesinde değerlendirdiğimizde Başbakan Binali Yıldırım'ın bu sözleri önemli Avrupa Birliği çerçevesinde. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bahsedelim. O da çünkü Avrupa Birliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yine terörü desteklediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği konusunda o ülkelere yönelik eleştirilerini sürdürdü ama Türkiye'nin 650 yıldır bir Avrupa ülkesi olduğunun altını çizdi. Ve bunu Avrupa istese de istemese de bu böyle dedi ve Avrupa ile ilişkilerin tek bir seçenek olmadığını tekrarladı. Yalnız şunu da söyledi. Dedi ki biz sadece Avrupalı diye tanımlanırsak doğru olmaz. Sadece doğulu derseniz yine doğru olmaz. Karadeniz ülkesi deseniz doğru olmaz. Akdeniz ülkesi deseniz doğru olmaz. Türkiye hepsinin karışımı bir ülkedir. Avrupa ülkesidir ve bundan da vazgeçmiş değildir dedi. Yani Avrupa konusunda bir farklılık olduğunu görebiliyoruz hükümetin değerlendirmeleri içinde. Bundan 15 gün önceki o sert cümleleri aynı sertlikte görmüyoruz. Bunda Ömer Çelik'in önceki gün Brüksel'de yaptığı temasların bir katkısı var mı? Büyük olasılıkla. Çünkü Aralık sonunda bu vizelerin kaldırılmasıyla ilgili olarak Türkiye'nin terörle mücadele yasasını da kendi içinde bir değerlendirmeye alacağına ilişkin işaretler var. Biliyorsunuz Avrupa Konseyi Türkiye'den terörle mücadele yasasında değişiklik talep etmişti. Bu vize serbestisi konusunda Türkiye bunu zinhar reddediyordu. Bugün o yasada bir takım iyileştirmelere gidilebileceğine ilişkin işaretleri alıyoruz. Doğru mudur, yapılacak mıdır önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama o temasların Ömer Çelik'in Brüksel'de yaptığı temasların önemli olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği ile gerilimin Türkiye'ye özellikle döviz fiyatlarında olumsuz yansımasından kaynaklanan bir üslup farklılığına da dikkat çekmek gerekebilir. Son yapılan açıklamalarla birlikte diyelim ve Avrupa'yı konuştuk, biraz da Suriye'ye bakalım. Suriye'deki gelişmelere bakalım. Sonrasında çünkü Aladağ'da o feci olayı birlikte değerlendireceğiz.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Bugün eğer Tayyip Bey bir ani seçim kararı alsa ne MHP'nin ne HDP'nin barajlaşma şansı yok. Dolayısıyla AKP 400 milletvekiliyle gelir.
İşte bunların yandaş gazetecileri, artık onlara gazeteci bilen demeyeyim.
Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür açıklamalarını artık dinlememeye karar verdim. Sağlık nedenleriyle. Çünkü hakikaten tansiyonum yükseldi.
Sadece altında iyi ton şeyden patlayacağım bahsediyorum. Yani barikatlar bölgesinde bugün için bu rakamı revize etmek zorundayım.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir de bunu dinle. Yasaksız program.
Geçelim Suriye meselesine. Çünkü orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama herkeste şok etkisi yaratmıştı. Neydi o açıklama? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı operasyonunun amacının Esad'ın oradaki iktidarını ortadan kaldırmak olduğuna ilişkin bir cümle kurdu. Filistin'le ilgili yapılan bir toplantıda. O cümle ilk kurulduğunda herkesin çok dikkatini çekmedi ama özel olarak ilgili ülkelerin kaydettiğini anlıyoruz. Önce Rusya'dan, sonra İran'dan, sonra başka ülkelerden açıklamalar geldi ve bugün itibariyle o açıklamaların, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının farklı noktalarda düzeltildiğine şahit olduk. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlayalım. Erdoğan bugün muhtarlarla bir araya geldi. Suriye meselesinde PKK, DAEŞ ve işte IŞİD terör örgütleri, bunlarla mücadele konusunu özellikle anlattı muhtarlara. Ve sonrasında da şu cümleyi özel olarak konuşmaya konulduğu da belli etti. Fırat Kalkanı operasyonunun hedefi de herhangi bir ülke ya da kişi değil, terör örgütleridir. Söylediklerimizi kimse başka yerlere çekmeye çalışmasın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bir düzeltme yaptı. Yani yapabildiği de bu kadar tabii. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. MGK toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüştüğüne ilişkin bir bilgi de saray tarafından paylaşıldı. Moskova'dan da Cumhurbaşkanı'nın o hedef Esad açıklamasına bir değerlendirme beklendiğine ilişkin açıklamalar söz konusuydu. İşte o açıklama bugün muhtarlar toplantısında Erdoğan tarafından yapıldı. Ama onunla da sınırlı kalmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir araya geldi. O görüşmenin ana ekseni de Suriye'ydi ve hem Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama konuşuldu hem de Rusya'nın, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları. Lavrov özellikle Suriye konusunda görüştük. Ülkede ve bölgede kanın durması lazım. İnsani yardımın sürekliliğini sağlamamız lazım. Bu konuda işbirliğimiz devam edecektir. Diğer ülkelerde ve diğerlerinde neler olup bittiğini konuştuk. Libya ve Irak'ta da tutumumuz aynı dedi. Normalleşmenin, Türkiye ile Rusya arasındaki normalleşmenin önemine dikkat çekti ve Erdoğan'la Putin'in kısa süre içinde 3 defa telefonla konuştuğunu da aktardı. Soru cevap bölümüne geçildiğinde ise hem Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması üzerinde konuşuldu hem de Halep'teki olaylar üzerine. işte Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı operasyonunun amacı son derece nettir dedi. O da Cumhurbaşkanı'nın o açıklamasına verilen tepkileri değerlendirirken. Biz bu bölgeyi DEAŞ'tan temizlemek istiyoruz. Suriye ve Irak'ın DEAŞ, El Nusra, PKK, PYD gibi terör örgütlerinden temizlenmesi gerekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması çok önemli. Bugün DEAŞ, yarın başka terör örgütü. Bu yüzden biz siyasi çözüme inanıyoruz. Bataklığın kurtulması gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın Esad'la ilgili fikirleri belli. Yer yer Rusya ile farklı düşünebiliriz, doğaldır, ama siyasi çözümde, dönüşüm noktasında Rusya ile hemfikiriz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Bizim Türkiye olarak ne Suriye, ne Irak, ne de İran'da hiçbir toprakta gözümüz yok. Dün liderlerimiz telefonda bir kez daha teyit ettiler. Liderlerimizin vizyonu bizi sonuca ulaştıracaktır dedi. Yani Erdoğan'ın o hedef Esad cümlesi de burada da düzeltilmiş oldu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından. Bir tarafta Fırat Kalkanı operasyonu ve çok kritik bir aşamada, hemen Elbab'ın kapısında Türk askeri, yaralılar geliyor. Daha önce de bir hava harekatı vardı ki Lavrov Çavuşoğlu görüşmesinde bu hava harekatına ilişkin açıklama da yapıldı. Suriye yaptı bu hava harekatını Türk askerlerine yönelik diye bir tercüme yapılmıştı canlı olarak. Sonra o düzeltildi ve Suriye'nin de Rusya'nın da bu hava harekatında herhangi bir dahli yok cümlesi olarak tekrar konuldu ajanslar tarafından ve kim yaptı sorusu da ortada kaldı. Şimdi bütün bunları konuşalım, çünkü kaçırılan Türk askerleri var. Aynı zamanda Elbap'ta kritik bir süreç var ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla ortaya çıkan bir dalgalanma söz konusu. Hepsini birlikte Mete Yarar'la değerlendireceğiz. Güvenlik uzmanı Mete Yarar telefon attığımızda. Hoş geldin Mete.
Teşekkürler, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Çok başlık mı saydık bilmiyorum ama gerçekten yok, Türkiye'de yok. Türkiye'de yaşamak yoruyor insanı bazen. İşte neyle başladık? Cumhurbaşkanlığı seçimi, Aladağ, FETÖ soruşturmaları falan, ama Suriye çok kritik noktalardan birisi. Sen özellikle yazılarında bunun Türkiye'nin önümüzdeki günlerini belirleyecek nitelikte öneme sahip olduğunun altını hep çiziyorsun. Elbap meselesini çok kritik buluyorsun. O nedenle şuna başlayalım mı? Onu aktardım çünkü. Cumhurbaşkanı'nın hedef Esad açıklaması büyük bir dalgalanma yarattı. Hatta bazı analistler bu Suriye'ye savaş açmak manasına gelir dedi. Bunun Türk askerinin Suriye'deki güvenliğini de etkileyebileceğini söyledi. Ve bugün düzeltmeye ilişkin bir takım açıklamalar. Bu düzeltmelerle birlikte eski rayına oturmuş sayabilir miyiz?
Yani şöyle söyleyelim. Birincisi Türkiye Fırat Kalkanı operasyonunu hangi kapsamda yaptığını her gün yayınladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamalarıyla belirtiyor. Bunların içerisindeki en önemli maddeni Birleşmiş Milletler'in kendisine vermiş olduğu o ilgili maddeyi kullanarak yaptığını söylüyor.
Terörle bu mücadele ilgili, değil mi?
Terörle mücadele kapsamında söylüyor. Şimdi bunun dışındaki zaten başka bir ülkenin toprağında bulunduğunuzda ses söylenecek zaten başka bir sözcük yoktur. Yani o zaman harekatın meşruluğunu kaybetmeye başlarsınız ki bugün belki çok sıkıntı yaratmasa bile ileriki yıllarda çok daha farklı bir yere götürebilir. Evet. Yani bunun kararını verenlere hem de orada operasyona katılan kişilerin pozisyonlarını tehlikeye sokabilir. O anlamda baktığınızda o Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinin geçerliliğini zikretmekte yarar var. Çünkü şu anda Suriye'nin içerisindeki bulunan bütün koalisyon güçleri ve diğer güçlerin yetkilendirdikleri kanun da orası. Evet. Oradan yetki alarak gelmiş durumdalar. Orada bir, hatta onlar bunu biraz daha aşmış durumdalar. Birleşmiş Milletler'den başka bir kapsamda gelmiş durumdalar. Yani biz hem biliyorsunuz koalisyon gücünün bir parçasıyız bu operasyonda.
Evet.
Ama burada atlanmaması gereken bir nokta var. Bunu hepimiz konuşuyoruz ve söylüyoruz. Yani ABD'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin ve diğerlerinin Esad rejiminin yıkılmasıyla ilgili proje geliştirdiğinde iddia etmeyen bir makam var mı sizce?
Yeah.
Yok. Yeah. Yani burada hani konuşlandırmamız gereken ve söylememiz gereken bir şey, hani bazı şeyler Suriye'de o kadar iç içe geçmiş durumda ki, birbirinden farklı pozisyona gelmiş durumda ki, kimin ne yaptığını da açıkçası net olarak söyleme şansına sahip miyiz? Yani ABD sizce ne yapmaya çalışıyor? En basit, yani bu işin koalisyonun lider ülkesi olarak sorduğumuzda ne yapmaya çalıştığı sorusunu bulabiliyor muyuz biz soruya da?
Vallahi yani şüpheleniyoruz değil mi hepimiz acaba diyoruz.
Yani hayır, Esad yönetimini mi devirmeye çalışıyor?
Çünkü, şu anda hayır bence.
Ama en son sözünü hatırlayın. Yine gider ayak söylenen sözlerden bir tanesine Halep'teki katliamı görmezden gelmemiz mümkün değil. Esad'ın bu şekilde bunu yönetmesi mümkün değildir diye ABD'nin Dışişleri Bakanı açıklamasını hatırlıyorsunuz geçenlerde.
Evet.
Yani şimdi bunu nereye koyacağız? Arkasından bir taraftan bakıyorsunuz PYD ile götürmüş olduğu ilişkiler var. Bunu nereye koyacağız? DAEŞ'le mücadele kapsamında yapmış olduğu faaliyet var. Bunu nereye koyacağız? Özgür Suriye Ordusu dahil olmak üzere birçok projenin içerisinde, eğit donat projenin içerisinde yer almış durumda. Bunu nereye koyacağız?
Aslında herhalde en enteresan olanı hem Özgür Suriye Ordusu'nu destekliyor bir kanadıyla. İşte o CIA ile Pentagon çatışması da deniyor ona. Bir bakıyorsunuz
PYD'yi destekliyor.
PYD'yi destekliyor. Onu zaten açık açık söylüyor. Bir bakıyorsunuz Özsoy'la PYD çatışıyorlar. Yani gerçekten kimin elinin kimin cebinde olduğu...
Yani o yüzden hani bunu özellikle atmak istedim. Suriye'de gerçekten kimin ne yaptığı konusunda o kadar hani lider ülkelerin kafası karışıkken Türkiye bu konuda hani dönüp insanların bir şey söylemesi çok da mümkün değil. Ama ne olursa olsun başkaları yanlış yapıyor diye bizim de hani farklı konularda
bu çok kritikti ama değil mi Mete? Çok kritik bir şey yani. Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklama yapması çok kritik bir şeydi. Çünkü orada hedef hep Türkiye'nin hedefi sorgulandı bugüne kadar. Sanıyorum 100. güne geldi. O hedef sorgulanırken böyle bir cümle yani İran'a bakıyorsun, Rusya'ya bakıyorsun. Hı. Kılıçdaroğlu bugün bir açıklama yapmış. Esad Elbap'ta değil Şam'da demiş. Eğer yapacaksan böyle bir şey yapman lazım. Bir de demiş meclisteki tezkereyi terörle mücadele için verdi meclis. Ayrıca Esad Elbap'ta değil Şam'da diye öyle bir değerlendirmesi de var.
Şimdi zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün açıklamasına baktığınızda şunu söylüyor. Benim söylemim başka bir yere çekildi diyor. Hı hı. Hatırlarsınız.
Evet,
yani
evet.
Yanlış anlaşıldı diyor. Yanlış anlaşılma sebebi de zannederim şu demin söylediğim Elbap operasyonuyla Türkiye'nin Esad'a bakışı arasındaki farklılıktan kaynaklanıyor. Yani Elbap operasyonunun niçin yaptığı belli ama Türkiye'nin de açıkçası Esad yönetiminden çok da haz aldığı söylenemez.
Zaten bunun da bugün Mevlüt Çavuşoğlu söylüyor Lavrov'la ortak basın toplantısında. Orada farklı duruyoruz diyor.
Aynen yani ikisinin arasındaki bir fark olduğu kesin ama Elbap operasyonunun bir de şöyle söyleyeyim bakın bir de şunu net olarak söyleyeyim. Yani ben bir asker olarak bunu net olarak söyleyebilirim. Bugün Elbap bölgesinde yaptığımız operasyon için yaptığımız zihinatlanma Halep bölgesine bir operasyon yapacak güç değil. Yani bir de askeri gerçeklik var. Şimdi bir ülkeyi Halep'e gidecek veya başka bir şeyle gidecek diye suçlamanız için önce onun zihinatlanmasının
ne olduğuna bakmak lazım.
Ne olduğuna bakmak lazım. Bugünkü sayı Elbap için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta hala Elbap için bile takviye gerektiğini söylüyorum ben yakın dönemde. O zaman Halep için bunu söylememiz çoktan mümkün değil. Ama şu var, Suriye'nin konumu karışık olabilir. Ama bizim söylemlerimizden de insanların farklı farklı yere götürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben şu konuda yani izlenen politikadan çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bölgedeki ülkelerle aktif anlamda işbirliği yapılarak bu sorunun çözülebileceği başka türlü bir şansın olmadığını biliyorum. Yani bugün Rusya faktörünü göz ardı ederek Suriye'de bir sorunu çözmek şansına sahip miyiz?
Mümkün değil.
Bence değiliz. Tabii. Mümkün değil. Yani o zaman bu faktör üzerinden politika oluşturmanın gerekliliği var. Bunu iki taraftan da yapmak zorundasınız. Birincisi Rusya'nın Suriye ilişkileri artı Türkiye'nin Suriye ilişkileri, Türkiye'nin Rusya ilişkileri.
Evet.
Yani bu iki ilişkiyi birbirine karıştırmadan çok da böyle bir ince bıçak sırtına giden ilişkiyi doğru yönlendirmek lazım. Ben Elbap'a doğru giderken Elbap'a geldiğimizde şu tabiri kullanmıştım belki hatırlarsan yani yazılı okuduğum için söylüyorum.
Evet.
İnce kırmızı hat diye bir tabir kullanmıştım.
Evet, evet.
Ve Elbap'a doğru gittikçe bu ince kırmızı hatta İran ve Şii milislerle ve Esad yönetimine karşı karşıya geleceğiz. Bu ince kırmızı hat bundan sonraki yaşanacak sürecin de sonucunu belirleyecek diye yaklaşık 10 gün önce bombalanmadan önce
askerler
bombalanmasından önce yazdığım ince kırmızı hat çünkü o kadar ince ki görünmüyor hat. Ya bunu nereden oluşturabilirsiniz ancak biliyor musunuz? Bu ince kırmızı hattın güçlendirmesini ancak dış ilişkilerle sağlayabilirsiniz. Yani askerlerin güvenliği, sahadaki askerlerin güvenliğini zaman zaman askerler sağlamaz. Daha çok iki ilişkiler sağlar.
siyaset.
Yani dış politikada, aynen, dış politikada göstermiş olduğunuz ilişkilerdeki kararlılık veya güçlülük veya müttefiklik sağlayabilir.
Şimdi yoksa doğru söylüyorsun. Bir kafa karışıklığı da oluştu şimdi, değil mi? O askerlere yönelik hava harekatı, bombalama hadisesi. Fail kim sorusunun yanıtı. Bugün Lavrov'un açıklamasıyla beraber önce bir heyecan oldu. Suriye'dir sorumlusu diye bir yanlış tercüme yapıldı. Yanlış tercüme olduğu kesin. Burası Rusya'nın Sesi Radyosu ve Rusça tek tek de kontrol edildi. Evet, yanlış bir tercüme. Suriye ve Rusya değil bu işin faili diyor Lavrov. Peki kim uçuyor orada? Yani ne diyeceğiz şimdi?
Şimdi şöyle söyleyelim. O günkü radar izlerine baktığımızda bu uçakların Halep'teki yani Suriye devlet rejimine ait olan havalimanından kalktığını net olarak biliyoruz. Hatta uçakların tekrar oraya döndüğünü de biliyoruz. Zaten bu olay başladığında belki dikkatini çekmiştir. Ben şunu söylemiştim. Bu ilişkiden ne Rusya ne de Esad yönetimi çıkar sağlayabilir demiştim. Ama Türkiye-Rusya ilişkilerini yakınlaşmasını Esad yönetimiyle bir savaşın içine çekerek bu işi konuşarak çözmekten uzaklaştırmayacak olan bir klikten bahsetmiştim. Klik. Aynen bu tabiri kullandım.
Evet.
Bir klikten endişe ediyorum demiştim. Bu klikin özellikle bölgede bulunan yabancı savaşlar veya yabancı uzmanlar tarafından yapılabileceğini söylemiştim. Ve şunu söyledim ben geçen günkü televizyon programında da. Halep'te operasyon yöneten ana güç Suriye devleti değil. İran. Hatta zaman zaman Suriye devletinin askerlerinin bölgede çok da iyi savaşmadıklarını, hiçbir iş yapmadıkları şeklinde ciddi anlamda çatışmalar çıkıyor kendi aralarında. Şey anlamda değil, silahlı değil.
Serzeniş.
Fikri anlamda. Hı hı. Ve Halep bölgesine biz bu kadar adam gönderiyoruz, sizden daha fazla kayıp veriyoruz, siz hiçbir şey yapmıyorsunuz diyen de yine İranlı işte Şiinistler ve işte biliyorsunuz bölgede gezen İran'ın Özel Kuvvetler Komutanı. O yüzden İran faktörünü bir kenara koyamam, yani unutmamak gerekiyor.
İran olma ihtimali yüksektir diyorsun.
Ya şimdi Suriye değilse,
Rusya değilse Amerika'da olabileceğine göre.
Ya şöyle bakın, şöyle bir tabir kullanılmış olsaydı benim için o bile olabilirdi. Yani kalkan uçakların kime ait olduğunu bilmiyoruz deselerdi anlardım. Ama şu söylendi. Uçakların inişi ve kalkışının nereden olduğu biliyoruz. Yani Halep'ten kalktıkları ve Halep'e döndüklerini biliyoruz. Yani uçaklar iniyor aşağıya.
Evet.
O zaman çünkü şöyle hatırlarsan şöyle senaryolar ortaya atılmıştı. Amerikan F-18'leri Rus uçakları gibi boyandığı ile ilgili fotoğraflar paylaşılmıştı.
Evet, evet.
Yani Amerikan uçakları da Rus uçakları gibi vurmuş mudur tezi bence mümkün değil. Amerikan uçakları şeye mindi.
Yok,
yani Halep'teki yere mindi ki mümkün değil. Burada bir tek faktör kalıyor. Bu.
O da Esad iradesi dışında bir kliğin yapabildiği ve bir hesapla yaptığı bir hareket yani gibi ben diyorsun.
Ben aynı öyle söylüyorum. Suriye'nin içindeki kendi klikleri ve İran faktörünü kenara yazmak gerektiğini. Çünkü biliyorsunuz Esad'ın Esad olduğu dönemde bile mutlak otoritesinin sorgulandığı çok dönemler vardı. Doğru. Yani oğlu geldiğinde hatta çatışmaları yaşandığını, Esad'ı çok da yumuşak olarak sergileyen birçok kişi olmuştu.
Babasına göre.
Bu dönemleri biz bildiğimiz için yani Suriye'nin içindeki kliklerin de ne olduğunu biliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Yani rahmetli Mahir Kaynak, hani bunu çok kullanırız ama hepimiz de aynı felsefedeyiz. Buradan kim çıkar sağlayacak sorusunun altında yatan cevap şey değil. Esad yönetimi ne de Rusya.
Evet.
Bir de yani gözüne soka soka ayın 24'ünde yapılmış olmasını eğer yapmışlarsa hani bir şey diyemiyorum artık.
Yani daha ötesi yok. Peki şu kaçırılan iki askerle ilgili de birkaç cümle rica edeceğim senden. Kafamın almadığı bir şey var. Yani sonuçta özel kuvvetler orada bir takım özel görevler de üstleniyorlardır elbette ama bu güvenlik meselesinde sorun mu yaşanmış olabilir? Bugün bir takım iddialar da vardı çünkü. Özgür Suriye Ordusu'na soktukları ajanlar vasıtasıyla Türk askerlerini pusuya düşürdüler diye. Böyle mi değerlendirmek lazım? Çünkü bir hani bir güvenlik de vardır. 1,5 kilometrelik bir yoldan bahsediliyor anladığım kadarıyla Mete.
Valla ben geçen haftalarda oradaydım. Hani gözümle de bazı şeyleri görme imkanına sahip oldum. Birincisi şunu söyleyeyim sana. Bölge birbirinin içine geçmiş olan köylerden oluşuyor. Yani onlarca kilometre yol gidiyorsunuz ve onlarca kilometre yolun içerisinde sağda evler, solda evler, sağda evler, solda evler, her taraf köy. Yani bölgeye sızmak o kadar zor değil. Sen küçük bir rakam söyleyeyim, oradan işin ne kadar zor olduğunu anla. Sur bölgesinde veya Nusaybin bölgesindeki yapılan operasyonlarda kullanılan asker sayısı 30 taburdu.
Evet.
Ben ve bu alanın darlığını düşünün. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede yapmış olduğu operasyon alanının büyüklüğü 90 kilometre 30 kilometrelik bir alan.
Evet.
Neredeyse onun yüzlerce katı büyüklüğünde.
Evet.
Ve asker sayısını söylemeyeyim ben size.
Yani zaten 3 buradaki, aşağı 5 yukarı konuşuluyor üzerinde. 300-500-600.
Yani hani asker alama doğru olmaz ama
çok çok daha az.
Bu kadar alana muhakkak takviye yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü zaman geçtikçe, alan büyüdükçe, ki ikinci veya üçüncü yazımda yazmıştım ben Suriye'deki bu harekatın ilerleme safhasında en büyük problemden bir tanesi alan büyüdükçe sızmaların oluşabileceği ve karşı karşıya gelecek olan pozisyonların belirleyeceği demiştim. Geçen hafta biliyorsun Çoban Bey'de patlayan bomba. Arkasından askerlerimizin yaşadığı yer. Ben onu bir yere koyuyorum çünkü o en uç nokta. Yani orada olabilir. Ama mesela daha derinde olmuş olsaydı çok daha şüpheyle bakardım.
Hı hı.
İki tane askerimizin kaçırıldığı olayda zaten bölgede iki tane askerimiz var.
Evet, orada herhalde bir görevle bulunuyorlarmış. Peki,
bir görevle bulunuyorlar. Peki, zaten oradaki bulunan görevlerin çoğunluğu zaten müstakil görevler. Oradaki yani personelin zaten amacı o. O müstakil görevleri icra etmek anlamında bir görev icra ediyorlar. Yani şunu söyleyeyim. Şey çok zor. Operasyonun kendi içeriği çok zor. Özellikle Elbap alanı çok düz bir alan. Elbap'ın hemen sırtlar tarafı var. Ama o sırtlar tarafı daha çok şey tarafına doğru düşüyor. Yani Halep tarafına doğru düşüyor. Diğer geçilmesi gereken alan düz bir alan. Ve bu düz alanın içerisinde Elbap'la ilgili yapılan yığınaklanmanın büyüklüğü de çok yüksek. Ve şu örnekten bir kez daha giderek söyleyeyim. Elbap'ın büyüklüğü Silopi büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz. Yine hatırlatalım. Silopi'de yalnızca Silopi'ye girmek için harcanan zaman 30 taburluk bir kuvvetti. Ve en az 70 gün harcandı.
Şimdi o zaman düşünün. O zaman kısa sürede bir sonuç beklemek de doğru olmaz. Bir tarafıyla da PYD'nin
yok,
de...
Yok, kısa sürede yani bitirebilirsiniz ama takviye yapılması gerektiğini söylüyorum. Yani muhtemelen takviye ile ilgili bugünlerde bir karar çıkacaktır bölgedeki bu operasyonun kısa sürede bitirilmesiyle ilgili. Ama şöyle bir şey de var. Çok fazla askerin gönderilmesi bu bölgede maalesef durumun belirsizliğinden de sıkıntı yaratabilir.
Orada da can güvenliği ile ilgili sıkıntı yaratabilir ama Elbap operasyonu...
Uçak meselesi, uçak meselesini çözmek zorundasınız.
Evet.
Yani bu uçağı kim kaldırdı sorusunu şeyde bırakamazsınız. Yani böyle
muallakta olmaz değil
bırakamazsınız. Yani bunun muhakkak muhatabı kimse söylenmeli ve yani biz biliyoruz arkadaş ve kenara yazdık denmeli. Hani bunu belki bize söylemeyebilirler ama en azından muhatapları kimse bunu söylenmeli. Ben o kapsamda Dışişleri Bakanı'nın Milli İstihbarat Teşkilatı ile başkanıyla Tahran'a gitmesini çok da boş bir sebepten olduğunu zannetmiyorum.
Evet, önemli diyorsun. Peki,
olayın gerçekleştiğinden sonra.
Elbap operasyonu bitmeden dönmez değil mi Türkiye oradan?
Ben Elbap operasyonu ile bitmeyecek zaten. Elbap'tan sonra Türkiye'nin döneceği yönünün bir. Yani Elbap'la beraber muhakkak Türkiye'nin hani tutumu mümkünce dönecek. Yani benim hani algıladığım ve duyduğum konulardan bir tanesi Münbiç'in alınması. Münbiç'ten sonra da Süleyman Şah Türbesi'nin tekrar eski yerine getirilmesi.
Eski yerine getirilmesi hedef öyle görünüyor. Peki bu kaçırılan
yani şu andaki tablo 90'a 40 kilometrelik alanda özellikle Fırat'ın batısında hiçbir şekilde bir silahlı bir grubun olmasına müsaade edilmemesi.
Türkiye'nin istemediği
ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin bölgeye peyderpey kaydırılması. Şu anda bunu yapmak zorunda. Başka bir Türkiye'nin açıkçası çıkış tarafı yok.
Bu kaçırılan iki askerin kurtarılması ihtimaline ilişkin bir yorum olabilir mi?
Ya tabii çünkü ki yorum var ama söylemeyeyim.
olabilir diyorsun yani.
Ya tabii ki bütün yani özellikle
Rakka'ya gittiriyorlar mı?
Birimler askerlerini dışarıda bırakmak için şey yapmazlar. Ama bunun için doğru zaman neyse o zaman bulunmak zorundadır. İşte şöyle küçük bir örnek vereyim. Özel kuvvetler çatışma alanında bir askerinin şehit olan askeri çekmek için zamanı gelmiştir. 5 asker şehit vermiştir.
Anlaşıldı.
Ama muhakkak onu o sahadan kurtarmıştır.
Kurtarmaya çalışmıştır.
Yani bunu bir kenara yazmak lazım. Peki. Ama onun için doğru zamanı ve doğru şekli muhakkak kendileri belirleyecektir. Öyle söyleyeyim size.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Mete Yarar.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Efendim Mete Yarar güvenlik uzmanı. Onunla biraz Suriye'yi konuştuk. Suriye'de Elbap operasyonunu anlattıklarından ortaya çıkan tablo zor bir operasyonla karşı karşıya. Kimin eli kimin cebinde değil. Bu tanımlamayı ben bu programda çok sık kullanıyorum Suriye konusunda. Gerçekten öyle bir durum var. Türk askerlerine yönelik hava saldırısını kimin yaptığı sorusu hala ortada. Mete Yarar burada İran'ı işaret ediyor ve Suriye yönetiminin iradesi dışında o uçağın da kaldırılmış olabileceğini söylüyor. Çünkü Halep operasyonunda ağırlıklı olarak İran'ın yürüttüğüne ilişkin bir tespiti var kendisinin. Evet, Suriye başlığını daha çok konuşacağız. Bu konuda hem Cumhurbaşkanı'nın hem Dışişleri Bakanı'nın hem Başbakan'ın açıklamaları vardı ama Elbap operasyonu bittikten sonra hedefin Münbiç olacağı ve 40'a 90'lık bir alanı temizledikten sonra Türkiye'deki göçmenlerin de Suriyeli göçmenlerin de o bölgeye gönderileceğine ilişkin tespitleri az önce Mete Yarar'dan dinledik. Şimdi bir Adana'ya gideceğiz, Adana'daki o faciaya.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te, RSFM'de. Twitter.com/bir de bunu dinle, Facebook.com/bir de bunu dinle.
Bugün gözyaşları vardı Adana'da, cenazeler kaldırıldı, o minik... Çocuklar, kız çocukları hayatını kaybetmiş kız çocukları için cenaze törenleri düzenlendi. Adana'da Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlandıktan sonra asli mezarlıktaki morgda bekletilen öğrenciler için toplu bir cenaze töreni vardı. Sonra onlar köylerine gönderildiler. Siyasetçiler katıldı, yöneticiler katıldı ama yaralı kurtulanların söyledikleri de çok çarpıcıydı. Onlara geçmeden önce bir gidelim Adana'ya. Bir gün muhabiri Mertem Yılmaz şu anda telefon attığımızda bugün yaşananlara ilişkin bir izlenimini almak isteriz kendisinin. Mertem merhaba.
Merhaba, iyi akşamlar.
Sağ olun. Epey zor bir gündü herhalde Adana'da değil mi?
Evet öyle, iki gündür çok zordu gerçekten. Biz iki gündür Aladağ ve bugün Köprücük olmak üzere çeşitli yerlere gidiyoruz. Tabii ailelerle konuşuyoruz, yurdu görüyoruz, yurt binasını. Onun dışında yurttaşlarla biraz konuşuyoruz ve evet iki gündür zor, iki gün geçirdik.
Bugün cenaze törenleri vardı ve cenaze törenleri öncesinde sonrasında ailelerin yaptığı açıklamalar vardı. Hepsi aslında bir mecburiyetin sonucunda çocuklarını oraya göndermişler, onu anlıyoruz.
Kesinlikle öyle. Yani ben bugün Köprücük Köyü'nde aslında acı, öfke ve pişmanlığı bir arada gördüm. Aileler öncelikle pişmanlar. Öyle bir yurda gönderdikleri için çocuklarını. Ama bir yandan da dediğiniz gibi mecbur kalmışlar. Çünkü devlet yurdu olduğunu bile bilmeyenler var. Aslında o yurdun çok yakınında, dün biz gittik gördük. Çok yakında bir kilometre ötesinde bir devlet yurdu var. Ve o devlet yurdu kız erkek karışık. Aslında orada da çocuklar barınabilirdi ama aileler bunu bile bilmiyormuş. Çünkü
yönlendirilmişler değil mi?
Aynen öyle. Gelip köye bazı kişiler bunları direkt o özel yurt adı altındaki sözde yurtlara yönlendirmişler. Ve ücret almıyorlarmış, üstüne yazları bir de ücret bir de veriyorlarmış çocuklara. İşte yazın oraya gelmeleri için, Kur'an kursları için. Dolayısıyla aileler çok pişman. Ama diğer yandan da öfkeliler çünkü devlete kızıyorlar. Bizi niye bu yurtlara mecbur bırakıyorlar diye. Neden ulaşım sağlamıyorlar diye. Gerçekten de biz bugün 5 kilometrelik yolu tam 2 saatte gittik. O da altımızda 4x4 bir araba vardı. Ona rağmen 2 saatte çıkabildik. O çocukların başka türlü gitmesi mümkün değil gerçekten. Bir yurtta kalmaları gerekiyor ama ailelerin öfkeli olduğu konu neden devlet bize sahip çıkmıyor, bizi görmüyor ve neden biz buraya mecbur bırakılıyoruz diyorlar. Çok büyük acı vardı. 50 haneli bir köy ve herkes birbirinin akrabası. Dolayısıyla bu çocukların acısını herkes fazlasıyla içselleştirmiş durumda. Çünkü hepsi onların kızı aslında
tabii,
bir yandan
tabii,
da. Gerçekten çok ağır bir yas havası vardı bugün Köprücük Köyü'nde.
Mustafa Avcı'nın bir konuşması BBC Türkçe'de yayınlandı. Ben izlerken yani gözyaşlarımı zor tuttum gerçekten. Evim Aladağ'da diyor. 35 kilometre mesafedeki Köprücü Mahallesi'nde. Maddi durumumuz iyi değildi. İşim yok. Bir de yurdumuz yıkıldı. Geçen sene Pınar Madencilik Lisesi'ne yerleştirmişlerdi. Yurdu yıktılar. Hocalar bize çocuklarınızı buraya verin dedi. Biz burada onlara iyi bakarız dediler. 15 günde bir evinize göndeririz dediler. Buraya yönlendirdiler bizi. Yoksa çocukların da isteği yoktu. Gönülsüz gitti çocuklar oraya. Bizim de gönlümüz yok ama çaresiz kaldık. Bu yüzden çocuklarımız orada yandı diyor.
Bir annenin bugün bir açıklaması vardı, benzer bir açıklaması, kızını kaybetmiş bir annenin. O diyor ki ben kızıma evde iş yaptırmamak için, temizlik yaptırmamak için, bulaşık yıkatmamak için o yurda gönderdim. Kızım okusun diye diyor. Ama benim kızım orada iş yaptırmışlar diyor. Yani benim kızım aslında orada hani geleceğe bile hazırlanmıyormuş. Orada kullanılmış diyor. Gerçekten gözyaşları içerisinde anlattı bunu. Anlıyorsunuz durumu, yani çok haklı. Onlar tamamen kızının geleceği için, yetişmeleri için göndermişler.
Zaten kız çocukları okusun diye çaba sarf edilirken gelinen bu nokta insan aklı almıyor. Tabii yani doğru, hem çocukları orada bulaşık, çünkü çocukların kendi ifadeleri var. Bulaşık yıkarken sesi geldi. Ve işte ondan sonra işte bilmem ne abla söndürmeye gitti, biz yukarıya kaçtık falan, sonra camdan atladık diyen çocuklar var. Onlara baktığın zaman da aslında hangi şartlarda orada kaldıklarını görüyoruz.
Hatta çok dramatik şöyle bir hikaye var. İki kız çocuğu, iki kız kardeş daha doğrusu. Bir tanesi bulaşık yıkıyor, bir tanesi üst katta. O sırada yangın çıkıyor. Bulaşık yıkan maalesef yangında can veriyor. Üst katta onu aşağı atlıyor. Yani iki kız kardeş de böyle bir şey yaşıyor.
İşin tabii bir de soruşturma boyutu var. 14 kişinin gözaltına alındığını söylemiştik biz dün bizi izleyenlere. Ve bütün program boyunca da sorumlu kim sorusuna yanıt aramıştık. Ama tabii bulamadık. Belediye başkanlarıyla konuştuk. Onlara söyledik. Önceden gidip böyle bir şeyi niye kontrol etmediniz? İtfaiyeyi böyle bir şeyle niye görevlendirmediniz? Bizim sorumluluğumuz da değil. Bizim yetkimiz yok gibi yanıtlar almıştık. Ama bugün baktığımızda o yangın merdivenine çıkan kapının PVC olduğunu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı dün bizim yayında da söylemişti. Kitli mi değil mi diye tartışma vardı. Kitli kardeşim dedi. Çünkü itfaiye raporu da onu gösterdi. Kapının kolu yokmuş herhalde, yani o kadar kitli.
Kapının kolu yokmuş ve hatta kapı zaten bir yangın merdivenine uygun bir kapı.
PVC.
Yani olması gereken, evet. Yani o itmeli kapılardan olması gerekiyor normalde. O sıradan bir kapıymış. Hı hı. Koluyla, PVC oluşuyla, her şeyle normal bir kapı. Yangın merdiveni kapısı değil.
Tabii bununla ilgili 16 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir denetimden de bahsediliyor. Denetimleri yapıldı mı sorusuna Başbakan Yardımcısı cevap verirken 16 Haziran'da yapıldı diyor. Milli Eğitim Bakanı da yanında. Nasıl bir denetim yaptıkları herkes tarafından malum artık şu saat itibariyle. Ama soruşturmanın oraya doğru genişlediğini görmüyoruz. Biraz yurt müdürü, dernek yöneticileri işte orada duruyor gibi geliyor bana. Ne dersin?
Ya galiba öyle. Dün biz İstaşlarla da biraz işte Aladağ'da konuştuk. Onlar da şunu anlatıyorlar. TEDAŞ, itfaiye, bunların başındaki insanlar zamanında daha uzman isimlerdi, ehliyeti olan. Ama şimdi belediye başkanının işte akrabası, tanıdığı bunlar yerleştirildi. Belediye başkanına geldi.
Bir de o tarafı var yani.
İşin o tarafı var ve bunların hiçbir uzmanlıkları yok. Dolayısıyla işte bu ilişkilerle bu denetim raporları, onaylamalar hep bu şekilde yürüyor diye ifadeleri var yurttaşların.
Valla benzer olaylarda tabii karşılaştı Türkiye. Biz onu mümkün olduğu kadar detaylı olarak da hem Kulp'u hem Konya'yı hatırlattık. Başlayan davalar var ama sorumlular bir şekilde hakim karşısına çıkmamış ya da cezaevinde kimse yok. O kadar çocuk ölmüş. Kimse bunun sorumlusu olarak gösterilmiyor. Umarız bunda olur diyelim.
Umarız ama bir yurt değil maalesef. Bugün benim öğrendiğime göre Türkiye'de bu şekilde tarikatlara ait 2000 adet yurt varmış. 2000.
Sadece 80 tane Adana'da varmış.
Sadece 80 tane Adana'da, Türkiye genelinde 2000'in üzerinde hatta yurt olduğu söyleniyor. Bunların denetleme yetkisi 2011'de çıkarılan yönetmelikle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çıkarıldı. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Bunlar aslında örtülü Kur'an kursları, biliyorsunuz.
Evet, evet.
Sözde yurtlar. Kur'an kurslarının denetimi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çıkarılmış ve Diyanet'e verilmiş. O kadar ortada kalmış ki bu yurtlar. Yani yazın Kur'an kursu, kışın yurt gibi geçiyor ama ne olduğu belli değil. Denetim o yüzden diyorsunuz ya, hani kimin sorumlu olduğunu bulamıyoruz diye. Çünkü gerçekten kimse sorumlu görünmüyor. Denetimi kimse yapmıyor doğru düzgün. Ve Türkiye'de bu gibi 2000 tane daha yurt varmış.
Evet.
Dahası bugün benim öğrendiğime göre yine Aladağ'da bu yurdun benzeri yine Süleymancılara ait bir erkek yurdu varmış.
Evet, dün belediye başkanı da söyledi bize onu. Resmi açıklama sayabiliriz yani, bir erkek yurdu var.
Ama o erkek yurdunun da aynı şekilde ne kapısı ne içi hiçbir şeyi şeye uygun değilmiş. Yangın durumunda falan ayakta kalmaya uygun değilmiş. Yani benzer bir durum. Hemen yanan yurdun yanında da varmış. Yine Süleymancılara ait olduğu söylenen bir yurttu.
Allah korusun. Benzer bir faciadan diyelim ama önlemini de almak lazım. Allah korusun demekle de kurtulmaz. Çok teşekkürler Meltem Yılmaz katıldığın için. Bir gün muhabire Meltem Yılmaz Adana'dan bize katıldı. Dün mümkün olduğu kadar konuşmaya çalıştık. Aslında tabloyu önünüze koyduk. Büyükşehir Belediye Başkanı itfaiyeden de sorumlu. Aladağ'da da bir itfaiye var. İtfaiyenin olay yerine 45 dakika sonra gittiğini söyledi. Yani çocukların veya çevredekilerin itfaiyeyi uyarmadığını söyledi. Başka iddialar da ortaya atıldı bugün. Belediye başkanı gittiğinde itfaiye oraya işten geçmişti ifadesini kullandı. Başka iddia ne? İtfaiye gittiğinde merdiven olmadığı için çocuklara ulaşamadı. Bu zaten başlı başına büyük bir skandal. Onun dışında kapıların durumu, dış kapının kilitli olduğu iddiası var. Çocuklar dış kapıdan, alttaki dış kapıdan dışarıya çıkamamışlar iddiası. Yani dışarıdan kilitlendi iddiası var dışarı çıkmasınlar diye. Yangın merdivenine çıkan kapıların PVC olduğu resmen dün doğrulanmıştı. Bugün raporlara da yansıdı. Yani yangında ilk yanan biçiminde. Aynı zamanda yurdun halıları polyester ve hızla alev alma şansına sahip. Duvarlar, ahşap, onların alev alması durumu. Çatı kurallara uygun değil ve ahşap hızla çökmüş. Zaten çocukların çok büyük bölümü orada hayatını kaybetmiş. Bütün bunlar geliyorum diyen o büyük facianın aslında işaretleri yalnız kimse görmemiş. Niye? 16 Haziran'da Milli Eğitim'den denetime gitmişler, uygundur demişler, ayrılmışlar. Neye baktınız kardeşim diye şu ana kadar soran yok. Yurt müdürü, dernek sorumluları hepsinin gözaltında ifadelerine başvuruluyor. Ama o denetimi yapan adamların neye baktığınız sorusuyla karşı karşıya kalmadıklarını görüyoruz. Bunun peşinde olmak gerekiyor. Benzer yurtların sayısıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Adana'da 80 tane diyor. Onların durumu ne? O da belirsiz. Peki bu yurt ilkokul, ortaokul öğrencilerini barındırmak için yetkili mi sorusu var. Eğer lise öğrencileriyle kontenjanı tamamen dolduramamışsa diye bir ifade söz konusu yönetmelikte. Ama görüyoruz ki tümü ilkokul ve ortaokul öğrencileri, yani yönetmeliğe aykırı biçimde küçük çocukları barındırıyor. Buna ilişkin nasıl yaptınız kardeşim sorusunun sorulması gerekiyor. Bütün bunları takip edeceğiz ama giden 11 can, 11 öğrencinin canı, bir de eğitmen var tabii 12. 12 insanın canı geri gelmeyecek. Umarız benzer facialarla karşılaşmayalım. Başbakan da bugün bir açıklama yaptı. Mecliste araştırma komisyonu kurulacak diye. İşte hep olay olduktan sonra aklımız başımıza geliyor. Bu olayla ilgili, yurtlarla ilgili araştırma komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak ama bundan 20 gün önce Sema Ramazanoğlu, yanılmıyorsam CHP milletvekili, benzer bir önergeyi vermiş. Ama AK Partililer tarafından bu önerge reddedilmiş. Zamanında yapılsa bu araştırmalar, zamanında konuşulsa, siyaset üstünde değerlendirilse belki de bu sonuçlarla karşılaşmayacağız. Ya da benzer facialardan gerekli dersler alınsa, Konya'dan, Kulp'tan yine benzer sonuçlarla karşılaşmayacağız. Umarız bu zincir aynı şekilde devam etmez. Umarız bu zincir bir yerde kırılır diyelim ve bugüne de bu haberlerle noktayı koyalım mı? Yok, bir iki tane daha başlık aktaracağım size. Önemli çünkü Doğan grubundan bir ismin FETÖ'den gözaltına alınması, aynı zamanda Ömer Halis Demir'le ilgili olaydaki iddianame.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Ömer Halis Demir özel kuvvetlerdendi ve 15 Temmuz'un başarısız olmasındaki en önemli isim olarak, simge isimlerden biri olarak gösterilmişti. İşte o özel kuvvetlere yapılan baskınla ilgili iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği bugün haber olarak ajanslara düştü. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Assubay Ömer Halis Demir'in ölümüyle ilgili olarak hazırlanan iddianame kabul edilmiş. İddianamede 18 sanık yer alıyor. Sanıklar için 4'er kez müebbet hapis talebi var. FETÖ operasyonları çerçevesinde Doğan Holding'in üst düzey yöneticisine de FETÖ gözaltısı diye bugün internet sitelerinde görmüşsünüzdür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması üzerine Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Muratoğlu'nun İstanbul'a getirilmesi bekleniyor diyeydi haberler, muhtemelen getirilmiştir. Eski Star yazarı Cem Küçük de kişisel Twitter hesabından Barbaros Muratoğlu demek Aydın Doğan demektir. Muratoğlu Doğan'ın FETÖ işlerini yaptı. 2011-2016 dönemi. Arkadaşlar, basın aleminde bir dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Medya tarihinde önemli bir dönemece girdik diye bir paylaşım yapmış. Şimdi Barbaros Muratoğlu Hürriyet gazetesinde Aydın Doğan'dan önce çalışmaya başlayan ofis boyu olarak, sonrasında da idare amirliği, idareden sorumlu temsilci yardımcılığı ve Ankara temsilciliği yapan bir isim. İdari olarak holdingin işlerinde koşturan bir isim. Şahsi olarak da tanıyorum. Fethullah Gülen cemaatinin bir üyesi demek mümkün değil benim açımdan. 20 yıldır tanıdığım bir isim olduğu için söylüyorum. Bununla ilgili haberlerin 20 gün önce hükümete yakın bir takım gazetelerde, Akşam Gazetesi'nde, Güneş Gazetesi'nde çıktığını da anlatalım ve hatırlatalım size. Sonrasında da bu operasyon yapılıyor. Bakalım nereye doğru gidecek? Doğan Grubu da bir açıklama yaptı. Suçlamaların ne olduğunu bilmediğimiz için buna ilişkin bir değerlendirme yapamıyoruz ama bir dönemin sonucudur bu. Doğan Medya Grubu'na yönelik bir operasyondur demek amacını aşan ifadelerdir dedi. Öyle mi değil mi? At izi yine it izine mi karıştı? Göreceğiz. Şu gözaltı süreci sonrasında avukatlar bildirdikten sonra suçlamalar neymiş, kanıtlar neymiş, bütün bunları görme fırsatına sahip olacağız. Diyelim ve bitirelim. Mavi Sakal'la veda ediyoruz bugün. Başladım yürümeye. Yarın 17.30'da haftanın son yayınıyla birlikte olacağız. Bir günü huzurlu geçirmeniz dileğiyle diyelim. Bir de bunu izle.com'da da YouTube'dan yaptığımız yayının kaydını bulabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Başladım isyana, bir de baktım yine başlayayım. Başladım isyana, bir de baktım yine başlayayım.
yaşlıyım. Ne için? Kim için? Ne için? Ne için? Kim için? Ne için? Ne için? Kim için? Ne için? Ne için? Kim için? Ne için?
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.